Ayrım 4 Havaalanı Arthur Hailey Sayfa 41 Bulutlar kafeteryasına giriyorlardı. Kadın garsonlardan biri Mel'i tanıdı, kalabalık arasından yol gösterip üzerinde tutulmuştur yazısı bulunan dipteki masalardan birine götürdü. Bu alan yöneticilerin lokantada her zaman yer bulabilmeleri için başvurulan saygıdeğer bir yalandı. Oturmak üzereyken ayağı takılan Mel Tanya'nın koluna yapıştı. Garson kadın belli belirsiz bir gülümsemeyle onları süzüyordu. Bir iki saat içinde dedikodu makinesi yeni bir haber yayınlayabilecek diye düşündü Tanya. Yüksek sesle, ''Böyle bir kalabalığı şimdiye kadar görmedim.'' dedi. ''Şu son 3 gün hiç kuşkusuz meslek hayatım boyunca yaşadığım en korkunç günler.'' Mel'in bakışları lokantanın tıklım tıklım dolu salonunda gezindi. Binanın tam ortasındaki ana geçide yığılan büyük kalabalığın ardından seçebildiği camlı kapıda durdu. ''Bugünü korkunç mu buluyorsunuz?'' C5A'nın sivil havacılıkta kullanılacak modelinin hizmete girmesini bekleyin. O zaman durum nasıl değişecek görürsünüz. Biliyorum, Boeing 747'lerle bile başımız dertte. Aynı anda 1000 yolcunun alana indiğini göreceğimiz gün, Tanrı yardımcımız olsun. Böyle bir sürüyü bavullarının peşinde koşarken düşünebiliyor musunuz? Ben düşünmemeyi yeğe tutuyorum. Tıpkı şimdiden o günleri düşünmek zorunda bulunan bazı kişiler gibi. Hangi kişilerden söz ediyorsunuz? Genel havaalanları politikasını en son düşünen kişilerden. Bu adamlar günümüzde iş gören jet uçaklarının ebediyen hava trafiğini sağlayacaklarını sanıyorlar. Sanki şu sıra üzerinde çalışılan dev uçakların gelip alanımıza konmaması için vurdum duymazlık yetmiyormuş gibi. Bir şeye aldırmazsan o dev uçakları karşılama ihtiyacını da duymazsın tabii. Oysa dedi Tanya, havaalanlarında bir sürü şey yapılıyor. Her yan şantiyelerle kaplı. Mel genç kadına bir sigara uzattı. Tanya istemedi. Cevap vermeden önce kendininkini yaktı. Bütün yapılanlar yama, başka şey değil. 50 yıllarını sonlarından kalma tesisleri ufak ufak çağdaş düzeye getirme dümeni. Uzun vadeli hesaplar yaparak başlatılan çalışmalar devede kulak kalıyor. Tabii bir takım istisnalar var. Özellikle Los Angeles, Tampa, Florida havaalanı. Bir de Dallas, Fort Worth. Ses üstü uçan dev yolcu uçaklarını karşılayabilecek 5 alan topu topu. Kansas City, Houston ve Toronto'da durum pek kötü sayılmaz. San Francisco'da çok iyi bir proje söz konusu ama siyasi nedenlerle hasıraltı edilme tehlikesi var. Bunların dışında Birleşik Devletler'de önemli bir çalışma yok. Ya Avrupa'da? Avrupa'da işler alışılan gidişini izliyor. Paris hariç Burger'in yerini alacak yeni Kuzey Havaalanı dünyanın en güzel alanlarından biri olacak. Londra'ya gelince ancak İngilizlerin yaratabileceği türden bir kargaşalık hüküm sürüyor. Yine de onlara taş atmayalım. Başkalarıyla alay edecek halde değiliz. Kennedy alanında yapılan en son değişikliklere rağmen New York tam bir keşmekeş içinde. Nedeni de şu, New York'un üstündeki hava boşluğu inip kalkan uçaklara artık yetmiyor. Bundan böyle New York'a gitmek için trene binmeyi ciddi ciddi düşünüyorum. Washington durmadan gerilemekte. Yeni alana yatırılan milyarlar dev bir adımlama ters yönde atılmış dev bir adım. Chicago'ya gelince sorumlu kişiler uyandıkları gün 20 yıl geciktiklerini anlayacaklar. Düşünceli düşünceli sigarasından birkaç nefes çekti. Birkaç yıl öncesini jetlerin sivil havacılıkta yeni yeni kullanılmaya başladığı çağı hatırlıyor musunuz? DC-4'ler ve Constellation'lar için düşünülmüş alanlardaki şaşkınlığı. Çok iyi hatırlıyorum. Ben de o alanlardan birinde çalışıyordum. Sakin dediğimiz günler o kadar kalabalık olurdu ki başımızı kaldıramazdık. Kalabalık günlerde ise soluk alamazdık. Çalışanlar arasında çok yaygın deyimle yapılan iş küçük bir taşra stadında milli lig maçları oynatmaya benziyordu. 1970'lerin başında durum daha da beter olacak dedi Bel. Üstelik tıkanıklık yalnız yolcularda kalmayacak. Başka bakımlardan da boğulacağız. Hangi bakımlardan? Önce uçuş pistlerinin uzunluğu ve sayısıyla hava trafiğinin kontrolü konusunda. Üstelik bu ikinci derecede sayılabilecek bir sorun. Planlamayı yönetenlerin çoğunun henüz kavrayamadıkları en önemli nokta pek yakında mal ulaşımının yolcu ulaşımını aşacağıdır. Ağaç kütüğünden yapılma yerli kayığından bu yana bütün taşıtlarda aynı gelişim görülmüştür. Başlangıçta yolcu ulaşımına önem verilir. Birkaç parça da mal taşınır. Ama hızla tersine dönen bir durumla karşılaşılır. Yolcudan çok mal taşımak zorunluluğu doğar. Havacılık alanında da büyük dönemeç genellikle düşünüldüğünden çok daha yakındır. Malların yolculardan fazla önem kazandığı gün, yani 10 yıl kadar sonra iş idaresi konusundaki görüşlerimizin büyük bir bölümünü tekrar gözden geçirmemiz gerekecek. Yavaş yavaş beliren yolcudan çok mala yönelme eğiliminin bir belirtisini görmek istiyorsanız, günümüzde çalışmak üzere uçak şirketlerine giren gençlere bir göz atmanız yeter. 2 yıl önce aşağı yukarı kimse mal yükleme bölümünde çalışmak istemezdi. Göze batmayan bir işti bu. Önemli bir göreve yükselmek için yolcu ulaşımında çalışmak gerekiyordu. Şimdi durum tersine döndü. Yükselme peşindeki uyanık gençler mal bölümünde çalışmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Şirketin ve kendilerinin geleceği nerede biliyorlar. Tanrı'ya bir kahkaha attı. Modaya uymamakta direteceğim, beni en çok ilgilendiren insanlar, ticari eşya o kadar bayağı geliyor ki. Garson kızın görünmesi Tanya'nın sözünü yarıda kesti. İstediğiniz bir şey varsa hemen söylemeniz gerekecek, nasılsa yemek kalmadı, bu hızla giderse yakında bir çöp bulmak mümkün olmayacak. Tanya tarçınlı kızarmış ekmek istedi. Mel de içi yağda pişirilmiş yumurtalı sandviç. Ayrıca da 2 fincan kahve ısmarladılar. Garson kızı uzaklaşınca Mel numaradan yüzünü buruşturdu. Sizden özür dilemek zorundayım. Söyle vermeye koyulmuştum. Belki bir deneme yapmak gereğini duydunuz da ondan. Son zamanlarda pek söyle vermediniz de. Çünkü Havaalanı Müdürleri Birliği'ne başkanlık etmiyorum artık. Eskisi gibi sık sık Washington'a ne de başka bir yere gittiğim var. Aslında ortalıkta gitgide daha seyrek görünmesinin nedeni yalnız bu değildi. Tanya biliyordu bu nedeni. İşin garip yanı Mel'in verdiği bir söylev sonucu tanışmışlardı. 40 yılda bir uçak şirketleri arasında yapılan toplantıların birinde Mel ticari havacılığın gelecekte gösterici ilerlemelerden söz etmiş, havalardaki gelişime oranla altyapıdaki geri kalmışlığın gitgide arttığını belirtmişti. Bu toplantı Mel'e 8 gün sonra bir uluslararası kongrede vereceği söylevi daha dar bir çevrede deneme fırsatını vermişti. Ertesi gün Trans-Amerika heyetinde yer alan Tanya Mel'e o küçük notlarından birini yollamıştı. Büyük söylev, yerde çalışan köleler, resim tahtaları üzerinde uyuklayan kalantorların tanıtılmasını alkışlıyorlar. Bunu açığa vurmak gerekirdi. Müsaadenizle ufak bir uyarıda bulunabilir miyim? Yolcu sayısı üzerinde durmaktan vazgeçilir, insanlığa biraz daha önem verilirse sevincimiz 2 katına çıkacak. Yolcular hayvanın karnına yerleştiler mi, uçağın ya da şu sevgili Jonas gibi balinanın kendilerinden başka şey düşünmez oluyor, işlerin nasıl yürüdüğüne aldırmıyorlar bile. Dipnot Jonas, İncil'de anılan 12 küçük peygamberden biri. İncil'e göre bir balinanın karnında 3 gün yaşayıp hayata dönmüştür. Milattan önce 8. yüzyılda. Bahse girerim Orville ile Wilbur Wright'ta, dipnot havacılığın önderleri olan 2 Amerikalı kardeş, havalandıktan sonra onlar gibi düşünmeye koyulmuşlardı. T.L. Bu mesaj Mel'i önce eğlendirmiş, sonra bazı cümleleri tekrar düşünmesine yol açmıştı. Genç kadının haklı olduğu yerler yok değildi. Bir takım veriler ve rakamlar üzerinde fazla durmuş, yolcuları basit birer numara olarak görme eğilimi göstermişti. Kendisine mektup gönderen kadının ufak uyarısını dikkate alarak metni bir daha gözden geçirdi. Bir hafta sonra da meslek hayatının en başarılı söylevini verdi, uzun uzun alkışlandı. Sözleri dünya basınında yer aldı, hem de büyük ölçüde. Ertesi gün teşekkür etmek üzere Tanya'ya telefon etti. İlk olarak da o akşam buluştular. Bu mesajın anısı 1 saat önce aldığı notu hatırlattı Mel'e. Kar Temizleme Komitesi'nin kararıyla ilgili haberinizle bana büyük bir yardımda bulundunuz. Ama bu haberi benden önce nasıl alabildiğinizi merak ediyorum. Hiçbir esrarlı yanı yok. Rapor metni bizim orada takdir edildi. Kahraman pilotumuz Demarest'in zevkten kıkırdayarak raporu okuduğunu bir de gördüm. Raporu size gösterdi mi? Hayır, yalnız sayfaları benim çalışma masama yaymıştı. Tersinden okumayı da bilirim. Bu bana soruma cevap vermediğinizi hatırlatıyor. Enişteniz sizden niçin nefret ediyor? Mel yüzünü buruşturdu. Herhalde kendisinden fazla hoşlanmadığımı biliyor. Bundan emin değilse şimdi açıkça söyleyebilirsiniz. İşte bizim büyük adam. Bakışlarıyla kasayı işaret etti. Mel döndü. Trans Amerika şirketinden kaptan pilot Vernon Demarest paranın üstünü saymakla meşguldü. Çok uzun boylu, geniş omuzlu bir adamdı. Herkese tepeden bakıyordu. Bir tweed ceket, ütü yerleri bıçak gibi keskin bir pantolon geçirmişti sırtına. Giyimine özendiği pek söylenemezdi. Ancak sakin ve otoriter bir hali vardı. Sivillerini giymiş bir general aşağı yukarı diye düşünüyordu Mel. Yanındakiyle konuşurken kibar ve gücünü ortaya koyan yüzünde kıl oynamıyordu. Arkadaşı yine Trans Amerika'da çalışan, üniformalı ve dört sırmalı bir pilottu. Herhalde Demarest ona yapması gereken şeyleri söylüyordu ki karşısındaki onaylarcasını başını sallamakla yetiniyordu. Bir dakika kadar sonra Demarest döndü. Mel ve Tanya'yı görünce ikisine de buz gibi bir selam verdi. Sonra saatine göz atıp çıktı gitti. ''Çok acelesi var sanki'' dedi Tanya. ''Nereye gittiğini merak ediyorum doğrusu.'' Az sonra bizim şanlı kaptan pilotumuz Demarest Roma'ya gidecek. İki sefer sayılı uçuşun komuta yerine geçecek. Atın posta onu komuta ediyor. Rütbetlu efendimizin ta kendisi. Sayın Bay, gördüğünüz gibi ilanımızın metnini tekrarlıyorum. Mel gülmemek için kendini tuttu. Herhalde Tanya bu idam metnini okuyan tek insan değildi. Milyonlarca kişi ülkenin çeşitli dergilerinde dört renkli sayfada verilen ilanı okumuştu herhalde. Bu ilanda Trans Amerika'ya nam kazandıran iki sefer sayılı uçuşu Altın Post'un yapacağı belirtiliyordu. Mel uçak şirketinin bu lüks uçağı ancak çok tecrübeli pilotların eline bıraktığını da biliyordu. Vernon Demarest'in pilotların bir numarası olduğunu herkes fikir birliğine varmış gibi diye omurdandı. Daha da öte küstahlıkta da bir numara. Sır vermek pahasına ona içerleyen tek kişi olmadığınızı söyleyebilirim. Kısa süre önce makinistlerimizden birinin pervaneli uçakların kalkışına yakındığını duydum. Eski uçaklarla diyordu Demarest'in her an bir pervane kanadına kapılıp gebereceğini umabilirdik. Sinirlenen Mel, canavarca bir umut bu dedi. Sizin aynı görüşteyim. Bana kalırsa şirketin genel müdürü Young West'in sözleri daha güzel. Sekreterine dikkat edin de bu kendini beğenmiş herif yolumun üstüne çıkmasın. Ama yolculuklarımda onun kullandığı uçaklardan başkasını da geçmesin demiş. Mel kısacık bir kahkaha attı. İki adamı da tanıdığı için bu öfkeli sözün gerçeğe uygunluğundan kuşkusu yoktu. Ayrıca tartışmaya sürüklenmekle biraz hata da etmişti belki. Demarest resmi kişiliği olan biriydi. Hem nereye gitmişti acaba? Herhalde dedikoducuların kendisine yakıştırdığı sayısız metreslerinden biriyle buluşmaya koşmuştu. Camlı kapının dışına baktığında Demarest'in kalabalığa karışıp kaybolduğunu anladı. Tanya'nın çok iyi bildiği ve sevdiği bir hareketle eteğini düzelttiğini yan gözle gördü. Kadınca bir alışkanlıktı bu. Dolayısıyla daha da tatlı. Pek az kadın üniformayı Tanya kadar kendine yakıştırabilirdi. Asker giysisini andıran üniforma kadınlara çoğu kere kadınla erkek arası bir hava verirdi. Tanya'nın üzerinde ise bunun tam tersi bir etki yapıyordu. Bazı şirketler servis şeflerinin sivil giyinmesine izin vermişlerdi. Ama Trans Amerika'da üniformadan ve kıdem gösteren işaretlerden vazgeçilmiyordu. Yüksek bir memur olarak Tanya'nın da kol kenarlarında beyazla çerçevelenmiş iki sırma şerit vardı. Mel'in kafasından neler geçtiğini anlamış mıydı yoksa? Yakında üniformadan vazgeçmem gerekiyor deyince Mel anladığını sandı bir an. Yok canım, neden? Yurt içi ulaşım müdürümüz New York'a atandı. Buradaki yardımcısı onun yerini alacağından yardımcının yeri boşalacak. adaylığımı koydum bile. Mel merakla karışık bir hayranlıkla genç kadına baktı. Adaylığınızın kabul edilmesini dilerim. Tabii bir ikinci dileğim de bu görevle meslek hayatınızın sonuna varmamanız. Yok canım diye itiraz etti genç kadın. Bu görevin üstünde genel müdür yardımcılığı var. Genel müdürlüğe kadar yolum olduğunu sanmıyorsunuz ya. Neden olmasın? Her şey bir yana, önemli görevlerin üstesinden gelecek yetenek var sizde. Tabii hedefinizin böyle bir görev olup olmadığı ayrı konu. Şirketin bir numaralı kadını olmak gerçekten esaslı bir hedef. Benim hedefim bu mu bilmiyorum doğrusu diye mırıldandı genç kadın. Garson kız siparişlerini getirdi. Tanya sözüne devam etmek için onun gitmesini bekledi. Bazen kadınların pek seçme olanağı kalmıyor. Yaptıkları işten memnun değiller de emeklilikleri gelene kadar bu işte kalmak istemiyorlarsa, ki çoğumuzun durumu budur, bundan kurtulmalarının tek yolu terfi etmektir. Anladığım kadarıyla evlenme olanağını hesaba katmıyorsunuz. Bir kızarmış ekmek seçen Tanya düşünceliydi. Evlenme olanağını hesaba katmıyor değilim. Hiç olmasa benim dışımdakiler için. Bana gelince ilk evliliğimde bunun gerçekten çözüm yolu olmadığını gördüm. İkinci bir evlilikte korkarım ilki gibi olur. İkinci kere evlenmeyi düşündüğümü kabul etsek, sokaklar çocuklu bir dulu alacak adamlarla dolup taşmıyor ki. Tabii evlenebilecek adamların sözünü ediyorum. Belki bulursunuz böyle birini. Piyangoda büyük ikramiyeyi kazanmaktan farkı yok. Tecrübelerim erkeklerin çocuksuz kadınlarla ilgilendiklerini bana gösterdi Mel. Eski kocama sorsanız yeter. Kendisini bulmak şartıyla tabii. Üstelik onu bulmak pek kolay bir iş değil. Şahsen ben kendisini bulamadım. Çocuğunuzun doğumundan sonra sizi bırakıp gitti mi? Nerede? Roy çocuğun doğumunu bekleseydi 9 ay sorumluluk yüklenmek zorunda kalacaktı. Hatırladığım kadarıyla hamile olduğum haberini bir salı sabahı kendisine vermiştim. Artık bunu ondan gizleyecek gücüm kalmamıştı. Cuma akşamı işimden döndüğümde Roy'un eşyaları kaybolmuştu. Roy da onlarla birlikte kaybolmuştu tabii. O günden sonra kendisini hiç görmediniz mi? Genç kadın başını salladı. Bir bakıma bu olay boşanmamızı kolaylaştırdı dedi. Aile yuvasını terk. Dolayısıyla fazla dert çıkmadı. Tarafsız kalmak gerekirse Roy'un sonuna kadar kötülük etmediğini kabul etmeliyim. Banka hesabımızı son meteliğine kadar kurutabilirdi. Ortak bir hesaptı çünkü. Daha doğrusu bunu iyiliğinden mi yoksa unuttuğundan mı yaptığını hep düşünmüşümdür. Her neyse hesaptaki 80 doları kendime saklayabildim.
Bana bütün bunlardan hiç söz etmemiştiniz.
Size göre sözün etmem mi gerekirdi?
Doğrusu söylemenizde bir sakınca yoktu. Bir kadın bunca sıkıntıyı atlatmışsa.
Tanya omuz silkti. Beni daha iyi tanısanız bütün bunları kendime acındırmak için anlatmadığımı anlardınız. Üstelik sonunda her şey düzeldi de.
Genç kadın hafifçe gülümsedi. Şirketin genel müdür yardımcılığına yükselebileceğime göre.
Az önce söylediniz ya.
Komşu masaların birinde şişko bir kadın kıkırdadı.
Aman Allah'ım Frank, saat kaç oldu biliyor musun?
Elinde olmaksızın başını kaldıran Mel duvar saatine baktı. Kar temizleme karargahından ayrılalı 3 çeyrek oluyordu. Aceleyle yerinden kalktı. Hemen dönerim. Bir telefon etmem gerekiyor da.
Kasanın telefonundan Danny Farrow'un rehberde bulunmayan numaralarından birini aradı. Öfkeli bir ayrılmayın sözünün ardından ve yarım dakika bekledikten sonra Danny cevap vermeye tenezzül etti.
Ha siz misiniz? Ben de şimdi sizi arayacaktım. Meksika Hava Yolları'nın çamura saplanan Boeing 707 uçağıyla ilgili haber geldi. Bildiğiniz gibi Meksikalılar TWA'den yardım istemişlerdi.
Sonra
TWA onlara kamyon, vinç, kurtarma işine gerekli her türlü aracı gönderdi. Öyle ki pist ve çevresindeki giriş yolları şimdi iyice tıkalı. Yine de namussuz Boeing'i yerinden kıpırdatamadılar. En son haberlere göre TWA Joe Patroni'yi çağırmış.
Bunu daha önce düşünebilirlerdi diye omurdandı Mel.
TWA bakım şefi olan Joe Patroni en güç işleri halletmekle nam salmıştı. Çalışkan, gıllı gıçsız, Mel'in havaalanındaki en iyi dostlarından biriydi bu adam.
Bildiğim kadarıyla diye devam etti Danny, baştan beri onu çağırmayı düşünmüşler. Ne yazık ki patroni evine dönmüş. Kendisini yakalamak için de epey uğraşmışlar. Söylenenlere bakılırsa fırtına telefon hatlarının bir bölümünü koparmış.
Sonunda ona durumu haber verebilmişler mi? Emin misiniz?
Emin olan T.W. Joe Patroni'nin yola çıktığını söylüyorlar.
Mel alelacele bir hesap yaptı. Joe Patroni'nin Glen Ellen'de, yani havaalanından 35 kilometre ötede oturduğunu biliyordu. En iyi şartlarla 40 dakika sürecek bir yoldu bu. Karlı yollar ve arabaların ağır işleyişi göz önünde tutulunca Patroni yolu 1,5 saatte alsa kendini mutlu saymalıydı.
Sabah kalmadan Boeing'i çamurdan çıkaracak biri varsa o da Patroni'dir dedi, ama onu beklerken diğerlerinin de kollarını kavuşturup oturmamaları gerekir. Herkese söyleyin, 3-0 sayılı pist mümkün olduğu kadar kısa sürede bize gerekli.
Üstelik diye düşündü, bu pistin kullanılmaz oluşu uçakları hep Meadwood üzerinden kaldırmamızı zorunlu kılıyor. Meadwood halkı çılgına dönmüş olmalı. Acaba durumu protesto için yaptıkları toplantı sona erdi mi? Öğrenmek isterdim doğrusu.
Onlara aynı şeyi tekrarlamaktan benim de dilimde tüy bitti diye karşılık verdi Danny. Az kaldı unutuyordum, size iyi bir haberim var. Yemek taşıyan kamyoneti bulduk.
Şoförü iyi mi?
20 santimi bulan bir kar tabakası altında bayılmıştı. Karbondioksitten olmalı. Arabanın motoru çalışıyordu. Hemen yüzüne oksijen maskesi geçirildi. Yarın sağ salim işinin başında olur.
Mükemmel. Durumu yerinde görebilmek için şimdi alanı denetlemeye gidiyorum. Az sonra sizi arayacağım.
Sıkı giyinin dedi Danny. Söylenenlere bakılırsa hava gerçekten berbatmış.
Mel telefonu kapadı. Gitmeye hazırlanan Tanya'nın yanına döndü.
Bekleyin dedi. Ben de çıkıyorum.
Tanya elini bile sürmediği sandviçi gösterdi Mel'e. Ya yemeğiniz? Tabii buna yemek denebilirse.
Karnım aç değil. Sandviçten bir parça ısırdı. Koca parçayı yutabilmek için esaslı bir yudum kahve içti. Sonra da paltosunu kaptı.
Nasılsa şehirde yemek yiyeceğim.
4. ayrımın sonu. Sayfa 53.